Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 23 Şevval 1444 ve Miladi Takvimli 14 Mayıs 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Fariver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planından çökelmesi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yapılıyor. Son anketlerde Erdoğan muhtemelen kazanacağı belirtiliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını ne olursa kabul edeceğim dedi. Yapılan ateşkesin ardından Gazze sokaklarında zafer kutlamaları gerçekleşti. General Fellahzade Fatih Milar bölge ve dünyada çeşitli başarılara imza attı dedi. İran petrol fuarında yabancı firmaların varlığında %100 artış yaşandı. Şimdi haberler.
Türkiye bugün sandık başına gidiyor. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi belirlemek için oy kullanırken Cumhurbaşkanı seçimi için de oy verilecek. Bu noktada Cumhurbaşkanı adayları Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. Habertürk'ün aktardığı habere göre 14 Mayıs 2023 Pazar sabahı saat 8 itibariyle başlayacak olan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımına geçilmesiyle beraber 2023 Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları da an be an canlı olarak takip edilecek. Hatırlanacağı gibi YSK'nın yayın yasağı kararı kalkmadan Cumhurbaşkanı seçimi sonucu ile ilgili veri paylaşmak yasak. Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında kurayla belirlenen sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek. Oylamanın ön sonuçları bir aksilik olmazsa bu gecenin son saatlerinde açıklanacak ve kesinleşmeye yakın sonuçlar pazartesi sabahına kadar belli olacak. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün bu ülkede öyle bir dönemde yapılıyor ki Türkiye halkı durumu değiştirmek için belirledikleri adayla ilgili umutlu görünüyorlar.
İki yeni seçim anketinin sonuçları Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen küçük bir farkla ilk turda kazanacağını gösterdi. Daha önce Türkiye'deki Konda Araştırma Şirketi anketleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun %5,6 oranında Erdoğan'ın önünde olduğunu gösterdi. Buna göre ankete katılanların %49,3'ü Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na, %43,7'si Cumhuriyet İttifakı'nın adayı Erdoğan'a oy verecek ve bu sonuçlar dikkate alındığında seçim ikinci tura gidecek. Çoğu siyasi gözlemci ve analist Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kadar uzatılacağı görüşünde. Çünkü partilerin hiçbiri ilk aşamada oyların %50'sini alamıyor. Bu bağlamda Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı yaptığı açıklamada Areda Araştırma Şirketi'nin anketi seçimlerin %51,3'ünün Erdoğan'a oy vermeye hazır olduğunu, %44,2'sinin ise Erdoğan'ın ana rakibi ve muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye niyetli olduğunu gösterdiğini bildirdi. Ayrıca bu ankete göre iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonu bu seçimde oyların %51'inden fazlasını kazanacak. Bu bağlamda asal anketi Erdoğan oyların %50,6'sını, Kılıçdaroğlu'nun ise %46,3'ünü alacağı öngörüsünde bulundu.
Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak dedi. TRT'nin haberine göre Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme dilekçesinin dün Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştığını belirtti. Kurulun bugün yaptığı toplantıya ilişkin bilgi veren Yener şu ifadeleri kullandı. Toplantı sonucunda 62-71 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 12. maddesinde yapılan düzenlemede Cumhurbaşkanlığı adaylığından aday listesinin resmi gazetede ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 62-71 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra 62-71 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Seçimlerle ilgili tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Yener, basın mensuplarının sorusu üzerine oy pusulalarında şu an herhangi bir değişiklik olmayacağını kaydetti.
Türkiye'nin fiili Cumhurbaşkanı ve yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerin adayı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon röportajında seçimin sonucunu ne olursa olsun kabul edeceğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini muhalefetin kazanması ihtimali için milletimiz farklı bir karar verirse demokrasinin gereğini yaparız dedi. Herkesi sandıktan çıkacak sonuca saygı duymaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, %50+1 şartı değişecek mi sorusuna ise seçimden sonra böyle bir adım atılabilir yanıtını verdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 TV, Ülke TV, TVNet, Habertürk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı seçim adayı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler ve medya mensuplarıyla yaptığı söyleşide, "Milletin iradesi her şeyin üstündedir ve sandıktan ne çıkarsa çıksın kabul ederim," dedi. Erdoğan, bazılarının AKP'nin yenilmesi durumunda sonucu kabul etmeyeceği yönünde sorulan soruya şunları söyledi. "Bu çirkin bir soru. Biz demokrasiyle iktidara geldik. Demokrasinin gereğini yapacağım. Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın hukuka uygundur," dedi. Erdoğan sözlerinin devamında muhalefetin kaybetmesi halinde yandaşlarını isyana davet edeceklerini, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun partisinin de seçim öncesi ve sonrasında çirkin söylentiler yaymaktan vazgeçmeyeceği iddiasında bulundu.
Haber kaynakları cumartesi gecesi Filistin direniş güçleri ile Siyonist rejim arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze halkının sokaklara çıkarak zaferi kutladığını duyurdu. Cumartesi gecesi haber kaynakları Filistin direniş güçleri ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşmasının yerel saatle 22'de Mısır'ın arabuluculuğuyla uygulanmaya başladığını duyurdu. Ateşkesin yürürlüğe geçmesine dakikalar kala Filistin direniş güçleri Tel Aviv'i ve Gazze şeridindeki Siyonist yerleşim birimlerini roket saldırılarıyla hedef aldı. İRNA Haber Ajansı'nın haberine göre Gazze halkı Filistin direniş güçlerinin Siyonist rejime karşı kazandığı zaferi Cebaliye kampında sloganlar atarak kutladı. Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Nahrel Baret mülteci kampında yaşayan Filistinliler de ateşkes ilanının ardından sokaklara çıkarak Gazze'deki direnişin zaferini kutladı. İsrail savaş uçakları geçen salı gününden beri Gazze'ye saldırıyor. Bu saldırılara karşılık olarak Filistinli direniş grupları Tel Aviv'i ve işgal altındaki topraklardaki diğer Siyonist şehirleri roketlerle hedef aldı.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale, pazar sabahı Filistin direniş güçleriyle Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı konuşmada, sahadaki direniş mücadelelerin düşmanın saldırganlığıyla yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ziyad Ennahale, bugünlerin bu saldırganlığa basit yöntemlerle karşı koyan Filistinliler için onur günleri olduğunu belirterek şunları kaydetti. Halkımız yenilmemiştir, yenilmeyecektir ve direniş tüm cenahlarıyla güçlü bir kalkan olmuştur. Nahale şunları ekledi. Bu savaştan çıktık ve silah bizim elimizde ve savaşçılarımız sahadaki her türlü saldırganlığı bozguna uğratmaya hazır. Ennahale sözlerini şöyle devam etti. Başta İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan, Hizbullah'ı, Mısır ve Katar'daki kardeşlerimiz olmak üzere yanımızda olan herkese şükranlarımı bildiriyorum. Ayrıca Siyonist rejimin Gazze'deki saldırganlığını haber yapan tüm kanallara da teşekkür ediyorum.
İran İslami Şura Meclisi'ndeki Filistin İntifadası Sekreterliği, işgal altındaki topraklarda yaşanan gelişmelere tepki olarak yayınladığı bildiride, Yahudi devleti ideali bozguna uğradı ve deliler bile vaat edilen İsrail hükümetine inanmıyor ifadesine yer verdi. İslami Şura Meclisi'nin Filistin İntifadası'nı destekleyen konferansın sekreteriyasına göre, Siyonist liderlerden her biri hep rejimin ömrünün sonuna ve Yahudi devleti idealinin yıkıldığına vurgu yapıyor ve hatta deliler ve Siyonist çocuklar bile Nil'den Fırat'a vaat edilen hükümeti artık düşünmüyor. Aksine herkes kaçmayı ve ana vatanına ve alternatif bir ülkeye dönmeyi düşünüyor. İslami Şura Meclisi'nin Filistin İntifadası'na destek konferansının sekreterliği dün yayınladığı bildiride son birkaç gündür işgal altındaki Filistin'de tanık olduğumuz savaş, aziz Filistin halkının geçen yüzyıldaki mücadele tarihinde yeni ve altın bir yaprak olduğunu ve cinayetkar İsrail rejiminin çok yakın gelecekte ömrünün sonunu vaat etmektedir ifadelerine yer verdi.
İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Fatimilerin bölge ve dünyada çeşitli başarılara imza attığını söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Rıza Fellahzade, Fars Haber Ajansı'na verdiği demecinde Fatimiler Tümeni'nin kurulma süreci hakkında şunları söyledi. Suriye ve Irak'ta ayaklanmaların başladığı bir dönemde farklı ülkelerden, farklı milliyetlerden terör güçleri bu topraklarda bir araya geldi ve amaçları İslam'ı aşağılamak, Şii ve Sünni kutsallıklarına hakaret etmek ve nihayet bu ülkelerde ve İslam ülkelerindeki kutsal mekanlara saygısızlık etmekti. Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı sözlerinin devamında şöyle konuştu. İslam İnkılabı rehberinin bilge ve dahiyane liderleriyle, liderliğiyle özgür insanların öz Muhammed'i İslam'ı savunmak, insan haklarını savunmak ve kutsal mekanları savunmak için sahaya çıkmaya hazırlanacağını tanık olduk ve Afganlar da bu uluslararası coşkunun bir parçasıydı. Suriye'deki çatışmaların ilerlemesiyle birlikte Amerikalıların ve Siyonistlerin perde arkasındaki elleri görünür hale geldi ve Suriye'de de hakkın batıla karşı savaş alanlarına katılmaya hazır olduklarını açıklayan Afgan mücadelecilerin sayısı arttı ve yavaş yavaş bu örgüt birkaç bin kişilik bir güç haline geldi.
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı, Fars dilinin İran'ın kimlik simgesi ve toplumun birleştirici bileşenlerinden biri olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre Muhammed Mehdi İsmaili, dün İranlı şair Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin anma töreninde şunları söyledi. İranlılar ve Farsça konuşanlar, İslam'ı yayma çabalarının yanı sıra tarihsel kültürlerini de ihmal etmemişler ve bir İran-İslam kimliği bileşimi oluşturmuşlardır. İsmail şunları kaydetti. Farklı lehçe ve şivelere sahip İranlılar Fars diliyle gurur duyuyor ve gururla anıyorlar. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı sözlerinin devamında Fars dili Hindistan, alt kıtası ve Orta Asya'da geniş bir kültürel alanı kapsar ve İran coğrafyasıyla sınırlı değildir dedi. Fars Dili ve Edebiyatı Kültür Evi Başkanı Gulam Ali Heddad Adil de Şahname'ye övgüde bulunarak Şahname İran'ın yazılı tarihidir ve İran ve İranlıların kimliğini göstermiştir dedi. İranlı şair Ebu'l-Kasım Firdevsi'yi anma töreni ve Fars dilinin korunması ile birlikte Parsi Şeker anıtının gösterilmesiyle cumartesi günü Tahran'da düzenlendi.
İran Adalet Bakanı Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Zirvesi oturum aralarında bu zirveye katılan ülkelerin bazı adalet bakanlarıyla bir araya geldi ve hukuki ve adli işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Emin Hüseyin Rahimi dün St. Petersburg'daki Uluslararası Hukuk Zirvesi oturum aralarında Rusya Adalet Bakanı ile resmi müzakereye ilaveten Suriye, Kazakistan, Namibya, Mısır, Endonezya, Mali ve Çad'ın adalet bakanlarıyla bir araya geldi.
Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Başkanı cumartesi günü İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı yardımcıları ve yöneticileriyle yaptığı toplantıda İran'ın sağlık sistemindeki ilerlemeyi inanılmaz olarak nitelendirdi.
İran Petrol Bakanlığı sözcüsü, İran Petrol Fuarı'ndaki yabancı şirketlerin varlığının %100 arttığını duyurdu. İran Petrol Fuarı 17-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tahran Uluslararası Fuarı'nın daimi yerinde gerçekleştirilecektir.
Ve son haberimiz, Türkiye Dışişleri Bakanı Ankara'nın Amerika'nın F-35 savaş uçağı alımını onaylama kararını bekleyemeyeceğini ve 1,4 milyar dolarlık satın alma siparişini geri çekmek istediğini açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Sabahki ilk yorumumuz Rusya'dan yaptırım mağdurlarına hukuk kulübü kurulmak önerisine desteğiyle ilgili. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Cuma günü St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, İran'ın yaptırım mağdurları hukuk kulübü kurma ve illegal yaptırımlara karşı ülkelerin ortak mücadele önerisine destek verdi. Medvedev bu bağlamda yaptığı açıklamada, "Biz birlikte yaptırımlara karşı mücadele etmemiz gerekir. Neden olmasın? Ben saygıdeğer bakanın yaptırım mağduru ülkelerin bir kulüp kurma önerisini destekliyorum." dedi. Medvedev, Birleşmiş Milletler dışında uygulanan tüm yaptırımların doğal olarak illegal olduğuna işaretle Rusya, İran ve diğer birçok ülkenin Batı yaptırımlarını resmiyete tanımadığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde düzenlenen uluslararası hukuk zirvesinde tek taraflı yaptırımların mağduru ülkeler arasındaki hukuki ve adli işbirliği çerçevesinde bu ülkelerin adalet bakanlıkları eksenli yaptırım mağdurlarına hukuk kulübü kurma teklifinde bulundu. Rahimi, bağımsız ve özgür ülkelerin, yaptırımları uygulayan ülkelerin tek yanlı siyasetlerine karşı dayanışmanın günümüz dünyasında kaçınılmaz bir zaruret olduğuna işaretle, tek yanlı yaptırımlar uygulayanlara karşı uluslararası mercilerin kapasitesini kullanılması gerektiğini ifade etti. Batılı ülkeler Amerika'nın elebaşlığında uzun süreden beri tek yanlı yaptırımları kendi siyasi, ekonomik ve güvenlik hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor. Özellikle Amerika'nın tek yanlı yaptırımları çeşitli siyasi, ticari, güvenlik ve hatta insan hakları gibi çeşitli bahanelerle diğer ülkelere ve özellikle rakip veya düşman ülkelere karşı uygulanıyor. Buna rağmen tüm görünüşteki sebepler bir yana, bu siyasetin devam etmesinin başlıca sebebi ise Washington çıkarlarını izlemesidir.
Amerika dünyada en fazla yaptırım uygulayan ülke sayılıyor ve kendi dış siyaset hedefleri doğrultusunda diğer ülkelere karşı çeşitli yaptırım uygulayan en eski maziye sahiptir. Washington'un batılı müttefikleri de söz konusu yaptırımların uygulanmasına Amerika'ya eşlik ediyorlar. Bu yaptırımlar ise Amerika ve Batı'nın siyasetleri ve eylemlerine karşı muhalefet veya yaptırım mağduru ülkeler tarafından tehdit iddiası ile uygulanıyor. Bu alandaki son vaka, Ukrayna Savaşı bahanesiyle Rusya'ya eşi görülmemiş yaptırımların uygulanmasıdır. Amerika, Rusya'ya yönelik yaptırımların başını çekiyor. İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın süredir Amerika'nın tek taraflı yaptırımları altında bulunuyor. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesi ve azami baskı kampanyasını başlatmasının ardından başkanlığı sırasında İran karşıtı yaptırımların uygulanması yeni ve eşi görülmemiş boyutlar kazandı. İran'ın Amerika'nın mantıksız ve yasa dışı taleplerine boyun eğmesi umuduyla İran halkına karşı en ağır yaptırımları uyguladı ve fakat başarısızlıkla karşılaştı. Biden yönetimi de bugüne kadar aynı yenilmiş siyasete devam ediyor. Washington hatta COVID-19 salgını döneminde bile kendi hedeflerine ulaşmak için birçok ülkeye karşı ekonomi ve sağlık sektörü yaptırımlarını daha da yoğun şekilde sürdürdü. Washington hali hazırda İran, Rusya, Çin, Venezuela, Küba, Suriye ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlarına devam ediyor. Halbuki Birleşmiş Milletler defalarca Amerika'nın özellikle COVID-19 salgını döneminde ülkelerin temel sağlık malzemelerine ulaşmaları için yaptırımların kaldırılması veya en azından hafifletilmesini istedi. Birleşmiş Milletler'in tek yanlı eylemlerin etkileri konusundaki özel raportörü Elena Duhan, tek yanlı yaptırımların Birleşmiş Milletler otoritesinin zayıflamasına, uluslararası işbirliği alanındaki işbirliği ve hukuk üstünlüğünü alanında korkuya sebep olduğunu belirtti. Görünen o ki Amerika ve Batı'nın tek taraflı yaptırımlarının yıkıcı etkileri dikkate alındığında bu eylemlerin kınanması ve yaptırım karşıtı hukuki kulübün kurulması gibi yaptırım uygulanan ülkelerin işbirliği içinde karşılık vermesi zaruridir. Öyle ki başta Amerika olmak üzere Batı insanlık karşıtı ve yasa dışı yaklaşımını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.
Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü ile Erivan arasındaki yeni gerilimin analiziyle ilgili. Ermenistan ordusu Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak sınırda Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Ermeni güçleri karşı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu bağlamda Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti sınır güçlerinin Sotek sınır bölgesindeki Ermeni güçlerine ait mevzilerini insansız hava araçlarıyla bombaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun eylemini ateşkes anlaşması hükümlerinin ihlaline örnek olarak nitelendirildi ve eklendi. 12 Mayıs Cuma günü yerel saatle sabah saat 10'da düzenlenen bu saldırıda bir kişi öldü, 4 Ermeni asker yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış anlaşmasını görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya gelmeleri ve uzun süreli barış anlaşması konusunda görüşmelerinin kararlaştırıldığı bir ortamda Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki husumet ve şiddetli çatışmalar yoğunlaştı. Bundan önce Amerika, Bakü ve Erivan arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme yaşandığına dair iddiada bulunmasına rağmen Ermenistan Başbakanı bu iddiayı reddederek barış anlaşması taslağının hazırlanması ve taraflar arasındaki mevzilerde hala birçok ihtilafın bulunduğu belirtti. Paşinyan şöyle konuştu. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki temel ihtilaflar sadece Karabağ bölgesinin topraklarıyla ilgili değil, toprak ve güvenlik garantilerini içermektedir. Ermenistan Başbakanı'nın bu açıklamaları Erivan hükümet yetkililerinin 9 Kasım 2020 gece yarısı Bakü, Erivan ve Moskova liderleri tarafından imzalanan 10 maddelik barış anlaşmasının hükümlerini uygulamayı hedeflediklerini gösteriyor. Bu arada yabancıların yardımıyla ve onlara sayısız tavizler vererek topraklarının bir kısmını geri almayı başaran Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye'nin Ermeni topraklarındaki taleplerini zorla yerine getirmeye niyetindedir.
Bu bağlamda İlham Aliyev defalarca altını çizerek eğer Erivan hükümeti Ermenistan'ın güneyinden Azerbaycan'a bir koridor vermeyi kabul etmezse Bakü bu toprakları zorla gasp edecektir dedi. Halbuki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istediği koridor Ermenistan'ın güneyinden verilirse artık bu ülke kuzey-güney koridoruna bağlanamaz. Ermenistan ile İran arasındaki aynı kopukluk meselesi bu Güney Kafkasya ülkesi halkının işsizliğinin ve yoksulluğunun artması anlamına geliyor. Bu nedenle bölgede Bakü ve Ankara hükümetlerinin beklentilerinin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Bu bağlamda Rus tarafı defalarca Ermenistan topraklarından geçen hiçbir koridor üzerinde müzakere etmeyeceğini ifade etmiştir. Rusya'nın Ermenistan'daki tam yetkili özel elçisi Sergey Kopirkin, News 24'de verdiği röportajda Bakü medyasının Rusya'nın Azeri tarafında koridor verilmesini onayladığına dair haberin sahte olduğunu belirterek Bakü'deki Rus Büyükelçisine atfedilen son açıklamalar tamamen yanlış ve asılsızdır dedi. Rus diplomat ayrıca şöyle dedi. Rusya'nın tutumu Rusya Başbakan Yardımcısı ve Eş Başkanı Alexey Orshok tarafından açıkça ilan edilmiştir. Koridor alımına dair diplomasi görüşmesi söz konusu değildir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Bakü'den Nahçıvan'a giden iletişim yolunun Ermenistan topraklarından yeniden açılması konusunu sahte bir koridor başlığı ile bölge halkları ve hükümetlerine dayatmaya çalıştığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Ordibeşt 1402, Hicri Kameri 23 Şevval 1444 ve Miladi 14 Mayıs 2023 Pazar. ...132 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Ordibeşt 1270'te Müslüman mücadeleci din alimi ve taklit merci Ayetullah Mirza Hasan Şirazi, sömürgeci İngilizlerin yağmalama girişimlerinin önlenmesi için yayımladığı fetva ile tütün imtiyazının lağvedilmesi zeminini hazırladı. Gacar Nasreddin Şah'ın Avrupa'ya yaptığı 3. ziyareti sırasında İngiliz Başbakan danışmanlarından Talbot'la bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre İran tütününün üretim, satış ve ihracatının tekel imtiyazı 50 yıl boyunca bir İngiliz firmaya devredildi. Bu imtiyaz, İran'da İngiliz sömürgeciliği ve İran kaynakları ve servetlerinin yağmalanmasının daha yayılmasına sebep oldu. İngilizlerle tütün satış anlaşmasının imzalanması İran'ın Müslüman bilinçli halkı ve din alimlerinin yoğun itirazlarına neden oldu. Ayetullah Mirza Şirazi'nin tütün kullanımının yasaklanmasına ilişkin fetvasının ardından İran'ın her yerindeki Müslümanlar tütün alıp satmaktan ve kullanmaktan kaçındı ve bunun sonucunda Nasreddin Şah Gacar tütün imtiyazını iptal etmek zorunda kaldı. Bu olay Müslüman İran milletinin özgürlüğünün varlığını bir kez daha ispatladı. ...50 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Ordibeşt 1352'de önde gelen alim ve araştırmacı ve müellif Hekim Mehdi İlahi Gomşey 72 yaşında vefat etti. Gençliğinde İsfahan'da Ayetullah Hacı Hüseyin Kumi, Ayetullah Ağabozor Hekim Horasani ve Mirza Mehdi İsfahani gibi önde gelen alimlerden dersler alan Gomşey, fıkıh, usul, felsefe ve hikmet ilimlerinde doğruğa ulaştı. Mantık, hikmet ve edebiyatta ders vermenin yanı sıra dönemin Tahran Üniversitesi'nin önde gelen hocalarından sayılırdı. Gomşey, Kur'an-ı Kerim'i Farsça'ya tercüme etti. Ders verirken zor felsefi kavramları güzel, sade ve çekici cümlelerle ifade ederdi. İlmi ifadelerini desteklemek için büyük şairlerin şiirlerini tanıklık ederdi. Bu ilahi alimin ilim konusunda faziletli alimler yetiştirdi. Onun tercümesi Fars dili ve edebiyatındaki ilk modern Kur'an tercümelerinden biri olup, kendi döneminde aydınların, öğrencilerin ve yeni neslin ilgisini çekti. Ayrıca Azadül Mefatih el Cenan tercümesi, Sahife Seccadiye İlahi Gomşey'nin diğer eserleri arasındadır. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Ordibeşt 1363'te İranlı çağdaş şair ve yazar Üstad Habib Yağmai vefat etti. Hicri Şemsi 1280'de dünyaya gelen Yağmai, eğitiminin sonunda Fars edebiyatı ve İslami marifte araştırmaya başladı. Sa'di'nin eserleri mecmuasının tasihi ve Teberi tercümesinin tasihi Yağmai tarafından kaleme alındı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Ordibeşt 1364'te önde gelen alim ve mütercim Seyyid Ali Naki Feyzül İslam 80 yaşında vefat etti. ...695 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şevval 749'da Mısırlı tabip, matematikçi ve yazar İbn Said Ensari dünyaya geldi. İbn Said Ensari yaklaşık 14 eser telif etti ki bunlardan en önemlisi İrşadül Kasid kitabıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Montaj video ile algı operasyonu.
Star.
Erdoğan. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat, kardeşliğimize sahip çıkacağız.
Yeni Mesaj.
Erdoğan'ın 14 Mayıs paylaşımında 15 Temmuz vurgusu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 12 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Seçimler ve Yolsuzluklar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Önce Sedat Peker'in, ardından Muhammed Yakut'un, son olarak da Ali Yeşildağ'ın yolsuzluk iddiaları var. Bu kişiler kendilerini sütten çıkmış ak kaşık olarak tanımlamıyorlar. Aksine pisliğin içinde bizler de vardık ama ihtilaf çıktı, düşüncelerimiz değişti diyorlar. Yolsuzlukları soruşturun, bizi de soruşturun diyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Yönetimin ve özellikle de yargının sağlıklı işlediği bir ülkede bunlar derhal soruşturma konusu olur, gereği yapılır. Yargının sağlıklı işlediği vurgusunu özellikle yaptım çünkü yolsuzluk başlı başına yönetimle ilgili olabilir ve yargı bağımsızlığı olan ülkelerde yargı yönetimdekileri de sorgular. Bizde durum ne? Herkes her şeyi biliyor. Hatta yönetime destek veren kitleler bile her şeyi biliyor da, iktidarda bizimkilerin bulunması yolsuzluk dahil her şeyden önemli diye baktığı için, yönetimin yolsuzluklar karşısındaki vurdum duymazlığı veya üstünü örtme çabası hiç dikkate alınmıyor. Sedat Peker'in nasıl susturulduğu malum. 15 Temmuz'un arkasında bulunduğu bizzat devlet yetkililerince açıklanan Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşıldı ve Peker'in açıklamalara son verildi. Son olarak Ali Yeşildağ'ın videolarına, hatta bu iddiaların soruşturulması lazım diyen Bülent Arınç'ın demecine bile erişim engeli getirildi. Bir yerden bakıldığında uçuk iddialardan söz edildiğini düşünmek mümkün. Uçuk diyorum çünkü hafsalya sığmaz rakamlar üzerinde birilerinin çıkarı için oynandığı öne sürülüyor. Birilerinin kapsama alanında ise devletin en tepe noktaları gösteriliyor. Görüldüğü kadarıyla o en tepe noktalarından itham edilenler iddiaları ciddiye almamış, cevap vermeyi bile tenezzül etmemiş gözüküyorlar. Neden acaba? Deli saçması bunlar denileceği, dolayısıyla inandırıcı bulunmayacağından emin oldukları için mi? Nasıl olsa unutulacağı düşündükleri için mi? Benim kitlem bunlara itibar etmez gibi yaklaşıldığı için mi? Hiç olmazsa çamur at izi kalır gibi bir kaygı bile hissedilmemiş midir? Şimdi iddiaların önemli bir kısmı ihaleler ile ilgili. Ve ihaleler mevcut iktidarın öteden beri suçlanan en belalı alanlardan birisi. İhale konuları 190 kere değiştirilmiş, devlet usulü diye bir düzen her türlü keyfiliğe açık hale gelmiş, milyar milyar dolarlarla ifade edilen kamu özel işbirliği şartnameleri derin şüpheler oluşturmuş bir düzenden söz ediliyor. Muhalefetin beşli çete diye diline doladığı bir yapının varlığı söz konusu. Çete olmasa bile iktidarın birlikte iş tuttuğu 5-10 firma var. Ülkenin belki böyle hem de uluslararası boyutta büyük iş yapabilecek kapasite büyük firmalara da ihtiyacı olabilir. Ama işlerin şeffaf yürümesi kaydıyla. Dünyada ne yaptığınız, iş yaptığınız ülkelerin iç işleriyle ilgili. Orada da Türk firmaları olarak iyi intiba bırakmanız Türkiye adına beklenen bir durumdur. Türkiye'de iş yapıyorsanız halka hesap verebilecek bir şeffaflık ve dürüstlük içinde iş tutmak zorundasınız.
Cevher İlhan 12 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Seçim tuzakları boşa çıkıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçim satı mailinde toplumu kamplaştırıp kutuplaştırıcı nefret dilli, kirli tahrik siyasetiyle iktidar muhaliflerinden manipülasyonların ardı arkası kesilmedi. Son süreçte iktidar partisinin cami avlusunda parti mitingiyle başlayan "Allah'tan emir alıyoruz, imansızlar, ezansızlar, kitapsızlar onlara veriyor" saçmalığıyla süren menfi siyaset örnekleri sahnelendi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ekonominin çöküşünün Orta Afrika ülkelerinde aşan dünyanın en yüksek enflasyonuyla pahalılığın, kat kat faizin, katlanan dövizin, artan işsizliğin, tarımdan sanayiye yıkımın, dış politikada iflasın konuşulmaması, depremdeki başarısızlığın gündeme gelmemesi, ayyuka çıkan yolsuzlukların, hırsızlıkların, ihaleye fesat karıştırmaların, gaspın, yağmanın, rüşvetin, partizan ihalecilerin 1 milyar doları rüşvet ifşaatlarının üstünün örtülmesi amaçlı karartmalara gidildi. Millet İttifakı'na teröre destek isnadından sırıtıp fos çıkması üzerine korku siyasetiyle vatandaşların Millet İttifakı'nın mitinglerine katılmamaları için baskılar dayatılıp tehditler, şantajlar savrulurken, vatandaşların tam tersine büyük inançla iradelerine sahip çıkmasına karşı adeta çılgına dönen iktidar cephesi seçim kampanyasında yeni yeni saplantılara başvurdu. İftiralar tutmayınca muhalefet partilerinin binalarına kurşunlu saldırılar, polisin arkasına sığınarak Millet İttifakı mitingindeki çocukların, kadınların, yaşlıların taşlanması, tertiplerinin de boşa çıkmasıyla gözü dönmüş iktidar cephesi yeni saldırılarla ortalığı provoke yelteniyor. En son Kılıçdaroğlu'nun bazı pis işler dediği tamamen yalanlarla montajlanmış sahte logolu video, afiş ve pankartlar sokaklara asılıyor, iğrenç iftiralar piyasaya servis ediliyor. Görünen o ki Demokratik Millet İttifakı'nın provokasyon tuzağına düşmeyip oyuna gelmemesine karşı iktidarda kalma hırsıyla seçimleri manipüle etme provokasyonlarına başvuruyor. Kısacası Millet İttifakı iddialarında tek kişilik otoriter ucube sistemin ıskartaya çıkartılıp milletin ortak iradesiyle güçlendirilmiş parlamenter sistemle sağlanacak demokratik dönüşümde hesaba çekilip yargılanma korkusuna kapılan iktidardakiler, koltuğu bırakmamak uğruna tam bir çılgınlıkla vatandaşları birbirine düşürecek dehşetli dezenformasyonlar yapıyor. Bu maksatla "kaybetseler de iktidarı vermezler" havası pompalanıyor. Daha da vahimi, Millet İttifakı kazanınca kan gövdeyi götürecek tehditleriyle seçmenlerin sinmesi planlanıyor. Neticede nasılsa kananlar var, saikiyle yandaş medyada büyük yalanlar sürekli tekrarlanıyor. İlk turda açık ara ile yenilmemek, en azından ikinci tura kalıp her türlü katakulleye başvurmak hesabıyla. Ancak bir tane-i hakikat bir harman yalanı yakar hakikatiyle kutuplaşmadan nemalanan ranta dayalı otoriter sistemin tasfiye olacağı gün gibi ortada. Milletin ferasetiyle komplolar, kumpaslar ve tuzaklar artık işe yaramıyor.
Tahran Radyosu.
İsmet Özçelik 12 Mayıs tarihli Aydınlık gazetesinde "Muhalefet ekonomi yönetiminde de anlaşamadı" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçim için son kozlar oynanıyor. Muhalefet ekonomiyi öne çıkarıyor. İktidarı buradan vurmaya çalışıyor. Bunun için planlar yapmışlardı. Ekonomi yönetimini görkemli açıklayacaklardı. Zaman olarak İstanbul mitingi düşünülmüştü. Seçim için son hamle olacaktı. Seçmen yeni bir şey bekliyordu. Bu çıkışla birinci turda kazanma hayali vardı. Seçim danışmanları da böyle düşünüyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Eksik tamamlanabilirdi. Ekonomi kurmayları İstanbul'da toplandı. Toplantıya katılan isimler şunlar: CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, DEVA'dan İbrahim Çanakçı, Burak Dalgın, DP'den Bülent Şahinalp, Ali Arif Aktürk, Gelecek Partisi'nden Kerim Rota, Serkan Özcan, İyi Parti'den Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, Saadet Partisi'nden Sabri Tekir, Musa Öztürk. Kim hangi göreve getirilecek? Mitingde kamuoyu ile paylaşılacaktı ama yine anlaşamadılar. Mütabakat oluşmadı. Tartışma tek taraflı da değil, hem masada hem partilerin içinde. Seçim kazanılırsa erken kavga işareti. Toplantı sonrası sadece genel bir açıklamayla yetinildi. Asıl planlanan yarım kaldı. Nedenini merak ettim. Verilen yanıtlar özetle şöyle. Kadroların paylaşımı oya göre olacak. Kimin ne kadar oy aldığı belli değil. Bu nedenle görevleri şimdiden ilan edemeyiz. Bunları duyunca çok şaşırdım. Hani siz liyakat diyordunuz. Ekonomi bürokrasisinin partisi mi olur? Kim liyakatli ise onu atamak gerekmez mi? Ganimet mi paylaşıyorsunuz dedim. Tartışmaya girmek istemediler ama niyetlerinin ne olduğu çok belli. Sonrasını tahmin etmek hiç zor değil. İsimler tanıdık. Üstelik çoğu eski AK Parti bürokratları, Babacan'ın kadroları. Diğerleri de onlardan farksız. Kemal Derviş'in yakın çalışma arkadaşları. Savundukları ekonomi modeli, IMF ve Dünya Bankası'nın istekleri. Neoliberal ekonomi politikaları, ekonomide bugün gelinen nokta. Kamu kuruluşlarının satılması, özelleştirme bayraktarlığı, kaynakların çarçur edilmesi, üretime değil borca dayalı büyüme, betonlaşma politikaları, Kılıçdaroğlu seçilirse. Ekonomi yine aynı kafa yönetecek, aynı yöntemle farklı sonuç alınır mı? Uluslararası mafyalaşmış sermaye Türkiye'deki seçimi bekliyor. Türkiye'yi iyice soyutleştirmek için sabırsız. Besledikleri yayın organları ülkemiz için analizler yapıyor. Bu arada krizi fırsata çevirenler de var. Borsa ve dolar vurguncuları. Her fırsatı değerlendirme çabasındalar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsule Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığı ile Parsule Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsule kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
İhsan Yetkin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İki dağın arasına terk edilmiş bir zeytin ağacıyım. Gökyüzü başımın üzerinde bir şemsiye. Deniz ise ayaklarımı okşayan bir dost. Güne dalgaların ıslık sesleriyle başlarım. Sonra seyrederim dağların huzur veren çehresini. İçimde zengin bir şehre dönüşür dalgalar ve gözümden sızan yaşları alıp götürür. Hayalimdeki ülkedir deniz. Sabahları naif bir dost, akşamları gergin bir aslan gibidir. Öfkesi şiddetlidir ama hiç kini yoktur. Ben affetmeyi, hoş görmeyi denizden öğrendim. Ne dallarıma çarpan rüzgara, ne de gövdeme vuran insanlara öfkelenirim. Başımı eğer ve susarım. Bir demet papatya sunarım bedenimi ıslatan yağmura. Başıma değen taşa sırtımı dönmem. El sıkışırım. Kimseye kırılmam. Kimseye gücenmem. Kimseye nefret beslemem. Her şeyin zıttıyla kaim olduğuna inanırım. Geceyi pek sevmem ama gecenin varlığını kabul eder ve barışırım. Rüzgar dallarıma her çarptığında geçmişle gelecek arasında savrulurum ve bir serçe kırılganlığı ile yaslanırım kayalara. Bilirim rüzgarın tabiatını ve incinmem. Her rengi, her kokuyu tanırım ve yoldan geçenlerin türkülerine eşlik ederim. Dallarımın altında konaklayan çobanla hasbihal eder ve gölgemle ödüllendiririm onu.
İhsan Bey'in mektubu çok latif ve çok güzel.
Çok güzeldi.
Edebiyatı çok, ben çok etkilendim. İzin verirseniz devamını ben okuyayım.
Buyurun.
İhsan Bey şöyle devam ediyor. Benim yalnızlığım insanlığın yalnızlığına benzer. Deniz ayaklarımın ucundadır. Toprağa tutunmuşumdur. Yollarla göz gözeyimdir ama bunların hiçbiri içimdeki terk edilen şehre ulaşamaz ve yalnızlaşırım. Şehrin gürültüsü kulaklarıma çarparken kendimi zamanın akışına bırakır ve ferahlarım. Hava karanlığında soğuk iliklerime kadar işler. Toprağa sarılır ve bütün sırlarımı fısıldarım. Bir yaprak düşer üzerime, alır, göğsüme koyar ve şükrederim. Sonra başımı usulca eğer ve sabırla kapanırım secdeye. Dallarımın arasına yuva yapan kuşlarla dost olurum. Gövdemdeki karıncaları korumak için sabitlerim kendimi. Ve yetim bir çocuğu kursağında güç olur ve yeniden hayat bulurum. İki kaya arasına terk edilmiş bir zeytin ağacıyım. Zamanın aşındırdığı dallarımı eğer ve yoldan geçenlere ikramda bulunurum. Toprağın, denizin, yaslandığım kayaların derdini emer ve toprağa gömerim. Küçük meseleleri büyütmem, derdimi kimseye açmam ve haddim olmayacak işlere karışmam. Hiç kimseye, hiçbir şeye nefretle bakmam. Dallarıma konan serçeden sevginin her yere sığabileceğini öğrendim ben.
Çok güzel bir mektup.
Çok güzel bir
çok
mektuptu
güzeldi.
Ve İhsan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar duygulu yazısından dolayı.
Yani hoşgörüyü insana öğretir.
Tabii ki.
Birçok şeye gözlerimizi yummamız gerekiyor yani.
Ve haddim olmayacak işlere karışmam demesi, her şeyi sevgiyle kucak açması. Keşke bunu yapabilsek. Yani dediği gibi, İki kaya arasında terk edilmiş bir zeytin ağacının içinden bunlar geçiyorsa biz bir insan olarak neler neler kadiriz. Keşke yapabilsek.
Yani bir söz aklıma geldi.
Evet.
Tabii biraz alakasız olabilir ama çünkü biraz acıdan falan bahsetti ya, hani bazı zorluklar falan.
Evet.
Eğer bazen bazı şeyleri kötü görüyorsak ya da hoşlanmıyorsak, onun içinde bilmediğimiz, farkında olmadığımız nice hayırlar olabilir.
Tabii ki. Onun sonucuna bakmak gerekiyor. Aynen,
evet,
dediğiniz
o aklıma
gibi.
Geldi
bir de birçok kötülüğün içinde belki güzellikler de var. Keşke o güzelliklere sarılabilsek.
Kötü derken mesela problemler, sorunlar.
Tabii ki. Tabii ki. Keşke o hani o açık kapıları, o ufacık bile olsa o ışıkları görebilsek.
Evet, aynen.
İhsan Bey çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Aslı Güneş isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Toplumun kabul alanında yer almayan bir davranışı sergilediğimizde tepkiyle karşılaşır ve vazgeçeriz. Cezadan, kınanmaktan, dışlanmaktan kaçındığımız için insanların kabul ettiği tavırları sergiler, kabul etmediklerinden vazgeçeriz. İyi kötü kavramları zihnimizde bu şekilde yerleşir ve çevreyi bir kontrol mekanizması, dışsal denetim aracı olarak görürüz. Din ise iç kontrolü sağlayarak dönüştüren ve ıslah eden etkin bir güçtür. İnsanların olmadığı yerlerde de bizi gören, gözeten, kuşatan bir varlığın huzurunda olduğumuzun farkına varır ve davranışlarımızı buna göre şekillendiririz. Farkındalığımız arttıkça vicdanımızın hassasiyeti de gelişir ve hayatımızı tutarlı ve dengeli şekilde sürdürebilmek için çaba gösteririz. Terk edilmiş, başıboş bırakılmış olmadığımızı bilmek ve hayatımızı kapsayan her şeyin bir düzene tabi olduğunun farkına varmak ne büyük imkan değil mi? Kötülük tüm insanlığın kabul alanının dışında yer alan davranışlardır ve vicdanın eliyle cezalandırılır. Katı ve kabul edilemez olarak gördüğümüz mahalle baskısı bunun terbiye edilmemiş halidir ve belli noktalarda baskıya dönüşse de kontrol edici etkisi de vardır.
Aslı Hanım, mektup biraz uzun, isterseniz ben devam edeyim.
Buyurun.
Aslı Hanım şöyle devam ediyor. İnsan kendisine zarar ve fayda verecek bir potansiyel ile teçhiz edilmiştir. Ve kendisini tanıklığı için sahip olduğu fıtri donanımın yanında peygamberler vasıtasıyla da desteklenerek yaratılış gayesiyle çelişecek düşünce ve davranışlardan kaçınması istenmiştir. Din insana aklını ve iradesini kullanmayı öğretmektedir. İbadetler vasıtasıyla gelişen şey aslında tam da budur. Öz denetimdir, akıldır, iradedir. Muayyen vakitlerde yerine getirilen ibadetler, dinin emrettiğini yapma, yasaklandığından kaçınma noktasında bir bilinç kazandırıyor ve bu bilinci canlı tutarak kontrolü sağlıyor. Kontrolsüzlük, öz denetim yetersizliği modern insanın en büyük sorunlarından biridir. Hemen her noktada dürtüsel davranan insanlar yeme bozukluğu, şiddete eğilim, öfke kontrol bozukluğu gibi sorunlarla başa çıkamaz hale geliyorlar. Bu sorunların sağaltılması için yapılan tıbbi ve psikolojik destek çalışmalarına maneviyat dahil edilmediği için kalıcı bir çözüme ulaşılmıyor ve sorunlar sürekli devir daim ediyor. Ne yazık ki Aslı Hanım çok ince bir konuya değmiş. Ne yazık dedim, özür dilerim. Çok güzel değmiş ve ne yazık ki bu sürekli yaşanıyor bizim hayatımızda. Hayattaki, yaşamdaki sorunlara alınan tıbbi destek, psikolojik desteklere maneviyat dahil edilmediği için bunların hiçbiri sonuca ulaşmıyor. Çünkü insan aynı zamanda o tıbbi müdahalelere ilaveten bir maneviyat desteğe ihtiyacı duyuyor.
Tabii, bazen
insan bir namaz kıldığında veya oruç tuttuğunda, bir ibadet yaptığında nasıl içi ferahlıyor, nasıl o güç kaynağına bağlandığını hissettiğinde.
Aslında birçok sorunlar bu yollarla tedavi edilebilir ama.
Tabii ki. Aslı Hanım da ona değiniyor. Kimse diyor ki maneviyat da dahil edilmesi gerekiyor ve o maneviyat insana o kadar yüce bir ruh kazandırıyor ki.
Tabii.
O işte öz denetimi, o akılcılığı, iradenin güçlendirilmesi için. Evet, Aslı Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz. Fakat galiba bizi bir arkadaşımız, bir dinleyicimiz aramış, mesajını kendi sesinden dinliyoruz.
Türkçe servisinde çalışan arkadaşlara Iğdır'dan selam ve saygılarımı iletirim. Ben Oktay Şoför'üm. Akşam yayınlarınızı arabadan takip ederim. Özellikle akşam röportajlarını merakla dinleriz. Muhabiriniz Meysen Bey'e de kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun.
Dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz ve bizi tekrar tekrar aramasını diliyoruz.
Hande Cansız isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Batı taklitçiliğini içselleştirmiş, şahsiyetini kaybetmiş, mağlubiyet psikolojisine esir olmuş, kazanmak için her yolu mübah görmüş, yalana, iftiraya ve her türlü ahlaksızlığa müsait hale gelmiş bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Böyle insanlar, batılılar gibi dünyevi nimetlere kavuşabilir ancak Allah-u Teala'nın razı olduğu, yaratılıştaki gayeyi anlayan, hayatı anlamlandıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir kul olamaz. Daha güzel bir gelecek, yaşanılabilir bir dünya, adil bir sistem inşa edemezler. Her şeye müsait hale gelen insanın böyle ulvi hedefleri de olamaz. Günü kurtarmak, gücünü korumak, gücüne güç katmak için bitmez tükenmez hırsla dünyaya sarılan bir insanın nihayetsiz bir ömür ve nihayetsiz bir güç anlayışlarını ani gelen bir ölüm yerle bir eder.
Hande Hanım'a teşekkür ediyoruz ve izin verirseniz mektubunu ben devam edeyim. Kısa bir zaman, çok az bir zamanımız kalmış. Ben de kısaca Hande Hanım'ın mektubunu devam edeyim. İyi bir Müslüman öncelikle her hareketinde Allah-u Teala'nın rızasını gözetir. Nasıl hareket edersem bu mülkün gerçek sahibini razı ederim. Nasıl hareket edersem bu mülkün gerçek sahibinin bana yüklediği misyonu yerine getirebilir. Nasıl hareket edersem beni dünyaya getiren yaşam alanımı tefriş eden, yaşamım için bütün imkanları önüme seren, en önemlisi de beni muhatap alan Rabbimi razı ederek vaat ettiği ebedi yurda izzet ve şerefimle göç ederimi merkeze alır. İşte bir Müslüman, işte gerçek bir mümin.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsure.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsu'da yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Merve Ulusoy, Burak Kiraz ve İsmail Yalçın isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP'ten çıkmasının 5. yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP'ten çıkmasının 5. yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu özel sohbetimizde Amerika'nın İran ile nükleer anlaşması COEP'ten ayrılmasının sonuçlarını ve bu anlaşmanın mevcut durumunu ele alacağız.
Beş yıl önce, 8 Mayıs 2018'de dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump, ülkenin COEP nükleer anlaşmasından çekildiğini resmen duyurdu. Trump defalarca COEP'i eleştirdi. Bunu Amerika için en kötü anlaşma olarak nitelendirdi ve ondan çekilmekle tehdit ederek sonunda bu kararını da gerçekleştirdi. Amerika'nın COEP'ten çekilmesi ardından Trump yönetimi küresel ölçekteki yaygın muhalefete rağmen COEP ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerinden vazgeçti ve İran'ı yasa dışı taleplerini kabul etmeye zorlamak için eşi görülmemiş yaptırımlara maruz bıraktı. Bunun sonucunda ise Tahran'a azami baskı uyguladı ve COEP'i korumaya yönelik her türlü plana karşı çıktı. Tabii ki Amerika'nın COEP'ten çekilmesi Trump'ın kişisel ve bireysel kararı değildi. Ancak Amerikan siyasi liderliğinin büyük bir kısmı, özellikle de cumhuriyetçiler, COEP'e karşıydı. Amerika'nın eylemi COEP maddeleri ve hükümlerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına tamamen aykırıydı ve yalnızca Washington'un zalimce taleplerine ve diğer ülkelerin İran'la herhangi bir nükleer işbirliğini engellemeye yönelik eylemlerine dayanıyordu. Nitekim Amerika, Trump yönetimi sırasında COEP'ten tek taraflı olarak çekilerek İran halkına azami baskıyı gerçekleştirmek amacıyla ekonomik terör estirdi.
Amerika'nın COEP'ten çekilmesi İran üzerinde ağır bir ekonomik baskı oluşturdu ve İran halkı için geçim sıkıntısı da yarattı. Tabii ki Amerika'nın COEP'ten çekilmesi İran'ın nükleer programlarının ilerlemesini engelleyemedi. Ayrıca İran'ın askeri, savunma ve bölgesel konumu da güçlendirildi. İran, Amerika'nın COEP'ten çekilmesi sonrası Amerika'nın azami baskısına azami direnişle karşılık verdi. Aynı zamanda Amerika'nın COEP'ten çekilmesi, İran'ın Batı ile etkileşiminin kapılarını, İran'ın Rusya ve Çin ile ilişkilerini genişletme lehine kapattı.
Trump yönetimi azami baskı kampanyası başlatmanın İran'ı Mayıs 2018'de Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun öne sürdüğü Amerika'nın 12 talebine teslim olmaya zorlayacağını düşünüyordu. Pompeo birçok analist ve medya tarafından alay konusu olan Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin ön şartı olarak İran'a 12 talepten oluşan bir liste gönderdi. Bu çerçevede İran'ın nükleer programını tamamen durdurmasını, füze programını durdurması ve sınırlandırmasını, İran'ın bölgesel eylemlerine son verilmesini talep etti. Pompeo'nun arzusu İran'ın Amerika'ya tamamen teslim olmasıydı. Trump yönetiminin fikri azami baskı kampanyasının İran İslam Cumhuriyeti'ni COEP yerine yeni bir anlaşma müzakere etmeye zorlayabileceğiydi. Ancak Trump bu amacına ulaşamayınca 20 Ocak 2021'de görevden ayrılmak zorunda kaldı. Trump yönetiminin en radikal üyesi Amerika'nın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton bile bu konuyu kabul etti ve yenilgiyi kabullendi.
Trump, İran'a karşı stratejisiz davrandığı için Tahran ile gerilimleri arttırdığı ve Amerika ortaklarından uzaklaştığı için eleştirmenler tarafından ciddi bir şekilde hedef alındı ve eleştiriler ile karşılaştı. Amerika'nın Kuveyt'ten çekilmesi bu eleştirilerin ciddi nedeniydi. Bu bağlamda Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Josep Borrell, Kuveyt iyi çalıştığı halde Amerika anlaşmadan çekildi. Ardından anlaşma fiilen sona erdi dedi. Azami direniş politikası ise İran'ın en önemli karşı eylemiydi. Bu durum Trump yönetiminin umutsuzluğa kapılmasına ve tamamen başarısız olmasına neden oldu. Bu, Amerika Birleşik Devletleri içinde ve dışında birçok analist ve siyasi yetkilinin kabul ettiği bir konudur. Aralarında Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken de olmak üzere birçok yetkili, eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kuveyt'ten çekilme kararının son zamanların en kötü kararlarından biri olduğunu düşünüyor. Amerika'nın dış politikası sorumluları bile açıkça itiraf etmiştir. Trump yönetimi, özellikle İran'a karşı tarihin en kapsamlı yaptırım mekanizmasını uygulayarak İran'a karşı yaptırımların kapsamının netleşmesinin ardından her şeyden emindi. Ancak İran'a yönelik politikalarının etkisiz kalması nedeniyle Amerika içinde de ağır eleştirilere maruz kaldı. Şimdi bile bu eleştirilerin devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda Demokrat Senatör Chris Murphy bir tweette şunları yazdı. Amerika'nın Trump'ın yaptırımlarından hiçbir şey kazanmadığını unutmayın. Bu yaptırımların pratik bir etkisi olmadı.
Tahran Radyosu.
Eylül 2020'de Amerikan başkanlık seçim kampanyası sırasında mevcut Amerikan Başkanı Joe Biden bir köşe yazısında Donald Trump'ın Kuveyt'ten çekilerek hata yaptığını ve Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket ederek Amerika'yı daha da yalnızlaştırdığını itiraf etti. Ancak Biden bu eleştirilerine rağmen ve bu kozu seçimlerde kullanmasına rağmen pratikte yönetiminin başlangıcından bu yana yani Ocak 2021'den bu yana azami baskı politikasını uygulamaya devam etti ve hangi hükümetin Kuveyt'ten geri çekildiğini belirtmeden Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönmesi için şart koştu. Biden, İran, Kuveyt'in tam olarak uygulanmasına geri dönerse Washington'un da bu anlaşmaya geri döneceğine söz verdi. Bu konuda Amerikalı siyaset uzmanı, Biden'ın şimdiye kadar Trump'ın İran'a yönelik başarısız azami baskı kampanyasını sürdürdüğünü vurguladı ve şu ifadeleri yer verdi. Biden gidişatın düzeltmediği takdirde hayati önem taşıyan nükleer anlaşmayı kaybetme riski doğrultusunda hareket edecek. Biden hükümetinin irrasyonel yaklaşımının aksine İran İslam Cumhuriyeti, Amerika tüm yaptırımları sözde veya kağıt üzerinde değil uygulamada iptal ettiğinde Kuveyt taahhütlerine geri döneceğini ve bu konunun Amerika tarafından doğrulanması gerektiğini ve ancak bu şekilde anlaşmaya geri döneceğini duyurdu.
Amerika Başkanı Joe Biden'in Kasım 2020 başkanlık seçimlerinden önce ve seçildikten sonra Kuveyt'e geri dönme sözü vermesine rağmen Kanıslar ve Washington'un yaklaşımı ve pozisyonları Amerika'nın temelde Kuveyt'e dönme niyetinde olmadığını gösteriyor. Avustralyalı gazeteci ve siyaset uzmanı Caitlin Johnston, Biden'in İran'a yönelik politikası Trump'ın İran'a yönelik politikasıyla aynı diyor. Amerika'nın Kuveyt'ten ayrılması Donald Trump baskılarıyla gerçekleştirilirse de asıl anlaşmayı terk etmek isteyen Amerika yönetim kademesiydi. Gerçek şu ki demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında ortak bir konsensüs sağlandı ve 2015 Kuveyt anlaşmasından çıkılmak istendi. Onlara göre bu anlaşma Amerika'nın çıkarlarını sağlamamaktadır. Bu nedenle Amerika Kuveyt Plus yani Kuveyt 2 ve Kuveyt 3 gibi yeni anlaşmaların peşine düştü. Kanıslar, Amerika'nın Kuveyt Plus yani bölgesel Kuveyt'e ve füze Kuveyt'ine ulaşmadan nükleer anlaşmaya geri dönmeyeceğini gösteriyor. Hem cumhuriyetçiler Hem de demokratlar İran'la nükleer meseleler dışında başka konularda da diyaloğa girmek istiyor. Elbette Amerika'nın bakış açısıyla diyalog, iki eşit tarafın bir adil oyun çerçevesinde puan alışverişi için bir etkileşimi değil, Washington'un taleplerini Tahran'a dikte ettiği ve İran'a hiçbir şey vermeden bir diyalogdur. Tüm bu talepleri kabul ettirmek ve her şeyi dayatmak bu sözde diyalogların amacıdır. Elbette böylesine haksız ve tek taraflı bir yaklaşım İran için kabul edilemez ve bu konu Viyana müzakerelerinin başarısızlığının da önemli etkenlerden biridir.
Tabii ki COAP Plus, yani COAP 2 ve COAP 3'e ulaşmanın yöntemi ve taktikleri konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında görüş ayrılığı mevcuttur. Cumhuriyetçiler COAP 1, 2 ve 3'ün bir an önce çözülmesi gerektiğini, yani İran'la bir kez müzakere edip tüm meseleleri sonuçlandırmanın gerektiğini belirtiyor. Ancak demokratlar adım adım ilerlemek gerektiğini belirtiyorlar. Ancak hepsi İran'la nükleer sorunun ötesinde müzakere etmeleri gerektiği konusunda hemfikir, hatta nükleer sorunla ilgili olarak 2015'teki aynı COAP değil koşullar ve kısıtlamalara, yeni bir anlaşmaya geri dönmeleri gerektiğine inanıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ise Amerika ve müttefiklerinin bu bağlamda İran'a başka COAP'leri empoze etme niyeti konusunda yaptığı açıklamalarda ve tutumlarında ciddi uyarıda bulundu. 26 Kasım 2022'de İslam İnkılabı rehberi besiciler ile bir araya gelişinde düşmanın COAP 2 ve 3 planlarını gündeme getirmedeki amacı hakkında şu açıklamalar yaptı ve müzakerelerin Amerika ile sorunumuzu çözmeyeceğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şöyle buyurdu: "Düşman COAP 2 ve 3'ü arıyor. COAP 2, İran'ın bölgeyi terk etmesi gerektiği anlamına geliyor. COAP 3, İran'ın herhangi bir önemli stratejik silah üretmemeyi taahhüt ettiği anlamına geliyor. Bunlar kabul edilemez."
Bu şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana müzakerelerinde defalarca batılı taraflara ve dolaylı olarak da Amerika'ya ilan ettiği ilkeli duruşuna göre Tahran, İran nükleer meseleler dışında herhangi bir alanda müzakere yapmayacaktır. İran'a yönelik yaptırımların tekrarlanmaması ve aynı zamanda Washington'dan bir daha COAP'ten çekilmeme garantisi almak istiyor. Ayrıca İran yalnızca 2015 COAP çerçevesindeki müzakereleri kabul etmekte ve bunun ötesinde herhangi bir konuyu kabul etmemektedir. Aslında COAP müzakereleri Washington'da çıkmaza girmiş ve Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ve menfaatlerini dikkate almak istemediği sürece Amerika'nın COAP'e geri dönmesi ve yeniden uygulama ihtimali olmayacak.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COAP'ten çıkmasının 5. yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri başlıyor. Son yapılan anketlerde Erdoğan'ın muhtemelen Cumhurbaşkanı olacağı belirtiliyor. YSK Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli olacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçları ne olursa olsun kabul edeceğim dedi. Gazze'de yapılan ateşkesin ardından sokaklarda zafer kutlamaları yapıldı. Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, direniş mücadelecileri düşmanın saldırganlığıyla yüzleşmeye hazır olduğunu belirtti. İslami Şura Meclisi'ndeki Filistin İntifadası Sekreterliği, İsrail'in vaat edilen hükümetine deliler bile inanmıyor dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Fatimilerin bölge ve dünyada çeşitli başarılara imza attığını söyledi. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı, Fars dilinin toplumu birleştirici unsurlardan biri olduğunu belirtti ve İran Adalet Bakanı'nın St. Petersburg'daki görüşmeleri devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)